Gelecekte uçan arabalar, görünmezlik pelerinleri ya da beyin okuyabilen robotlar olur mu bilmem. Ama oyunlu bir dünya olacağından hiç şüphem yok. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Durun durun gitmeyin. Yeni başlıyoruz. Esprili oyunlu bir giriş olsun istedim. Çünkü bu bölümün konusu oyun. Evet, oyun kavramı. Eğer size yalnızca çocuklara ait hafif bir kavram gibi geliyorsa bir kez daha düşünün. Çünkü oyun sadece naif eğlenceden çok daha fazlası demek. Oyun öyle etkili bir kavram ki güç odaklarının dikkatinden de kaçmıyor elbette. Oyunlaştırma yani gamification bugün pek çok alanın ama özellikle de reklamcılığın sıkı sıkıya sarıldığı metotların başında geliyor.
Oyunlaştırma aslında tam anlamıyla bir gizli silah. En iyi manipülasyon metodolojilerinden bir tanesi.
Her gün gittiğimiz kahvecide bir küçük karta damga vurduruyoruz. Bu minik oyunla onlar bizi kazanıyor. Biz de sonunda bir bedava kahve kazanıyoruz. Oyunlaştırma, kimilerine göre şahane bir buluş. Sıkıcı ve gündelik işlerin içine eğlenceyi katıyor, oyunun özgürleştirici potansiyelini kullanıyor. Fakat oyunlaştırma pek çok eleştiri okununda hedefinde. Dikkat sürelerinin kısalması, rekabetçi mantalitenin yerleşmesi, herkesi bir tüketiciye dönüştürmek, bağımlılık yaratmak. Pek çok eleştiriden bahsediyoruz.
Madde madde bana sıraladığın eleştirileri hayretle dinliyorum. Yani bir eylemi gerçekleştiren kişi bunun neticesinde mutlu ve motive oluyorsa kime ne ya? Kime ne? Benim mutluluğumu kim nasıl tartışabilir?
Peki sizce bazı mutlulukların, bazı keyiflerin bir bedeli yok mu?
Kimine göre bedel ödemektir, kimine göre mutluluğu yakalamaktır.
Acaba oyunlaştırma geleceğin altın kavramı mı, yoksa ahlaken ve psikolojik olarak tükenmemize neden olacak bir metot mu? Mindfeed'in bu bölümünde oyun kavramını anlamaya çalışacağız ve soracağız. Oyunlaştırma, manipülasyon mu, motivasyon mu? Önce oyunun ne demek olduğunu anlamaya çalışarak başlayalım. Az sonra duyacağınız ses Yeşim Kunter'e ait. Kendisi oyun kavramını 360 derece ele alıp yeni deneyimler yaratmak niyetindeki bir fütürist ve oyun uzmanı.
Oyunun bir tane tarifi yok. Herkesin kendisine göre tarifi var ve her kontekste göre tarifi var aslında. O yüzden benim yaptığım tarif şöyle oluyor. Oyun birbiriyle aslında bağlantı kurabilme. Yani kendini anlayabilme.
Kunter uzun yıllardır Londra'da yaşıyor. Lego'dan Toys R Us ve Hasbro'ya kadar pek çok firmada çalıştı. Çalışma konuları gelecekte oyun, oyunsal düşünme ve aynı zamanda oyuncak dünyasının nereye gideceği.
Mağara dönemine gidersek insanoğlunun oyun oynaması bizi bugünlere getirdi. Yani şöyle oyun oynaması, yani merak etmesi, yeniden araştırması, denemesi, ondan sonra hata yapması, hata yaptıktan sonra düzeltmeye çalışması, incelemesi, işte sorgulaması, bütün bu kavramları ben oyun kavramı altına koyarsam bir insanoğlunun o mağaradan çıkıp karşısındaki hayvanlarla uğraşıp kendisini besleyebilmesi, başka bir mağaradan çok çok çok uzaklardaki bir mağaraya gidebilmek için vermiş olduğu çabası, ondan sonra diğer insanlarla olan iletişimi, bilgiyi tekrardan anlatabilmesi, yani hikaye anlatabilmek oyunsal bir düşünce yapısından geliyor yani. Dolayısıyla bunların hepsini yapabilmesi için oyunsal yapıya ihtiyacı var. Yani hayatta kalmak için ihtiyacı var. Doğasında var sonuç olarak. Beyninizin içinde resmen böyle müzik olması gerekiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle sanki bir yerden bir yere heyecanlanmanız gerekiyor. Onu görüyorsunuz, başka bir şey görüyorsunuz. Hani onların hepsinin bağlantısını kurabilmek için aslında birçok şeyi görüp onları birleştirebilme yeteneğinizin olması gerekiyor.
Yani siz oyunu müziğe mi benzettiniz burada?
Şimdi öyle oldu. O her zaman değişebilir.
Güzel.
Türk kahvesi. Yani benim için kahve falı tamamen oyun yani. Tamamen. Çünkü orada şekiller görüyorsunuz, şekillerle oynuyorsunuz kafanızda. Onlarla ilgili hikayeler yazıyorsunuz. Karşınızdaki insanla iletişim kuruyorsunuz. O iletişimi kururken aslında o kişiyi inceliyorsunuz. Yani onun isteyeceği tarzda, yani tamamen empati kuruyorsunuz aslında o kişiyle. O empatiye göre orada hikaye yazıyorsunuz yani. Politika da aslında oyun. Oyun yani, tamamen orada tiyatro oynuyorlar, bu kadar basit. Sizin karşınıza geçip sizi bir şekilde inandırmaya çalışıyorlar. Amaç o. Dolayısıyla hepsinin aslında bir oyun bazı var.
Politikanın neden oyunsal olduğunu anlatmaya çalışırken şöyle bir örnek verilmişti, çok hoşuma gitti. Aslında biz dünyada neler olup bittiğini izlerken çocukların karıncaları izlediği gibi izliyoruz. Yani aslında o ne kadar oyunludur değil mi? Biz çocukken nereden nereye taşınıyorlar, orada ince bir çizgi var. Acaba bu nasıl bir şey, niye yapıyorlar, bunların yöneticisi kim filan.
Acayip bayıldım yani, kesinlikle öyle ama. Çocuklar için o yüzden oyun oynuyor musun dersen sana oyun oynadığını söylemeyebilir yani. Hani tamam, öğrenmiştir o kavramın oyun olduğunu. Sana der ki uzak dur, ben şu an oyun oynuyorum der, ama yani normalde söylemesen o kavramın oyun olduğunu. Onun için o orada çok önemli bir şey yapıyor aslında. Covid döneminden sonra insanlar bir anda uyanışa falan geçtiler bence. İnsanların daha fazla oyuncak aldıklarını, puzzle'lar mesela aldıklarını, yani böyle şeylerde kendilerine izin verdiklerini görmeye başlıyoruz. Yani kavram değişmeye başladı. Bir nevi zaman kaybı gibiydi aslında. Oynama, işte zaman geçmesin, gereksiz bir şey yapma. Yani sanki kaçırıyorsun bir şeyi yani.
Bir insan kibri var neredeyse değil mi? Oyunu küçümseyen, oyun kavramını küçümseyen.
Biraz öyle. Biraz gerçekten o kültürün yapısında da var bence. İlişkin olduğun zaman sanki bazı şeyleri yapmaman gerekiyormuş gibi bir durum var. Gerçi değişiyor yani belli sosyoekonomik gruplar içerisinde, ama kaç yaşındasın, hala bunları mı yapıyorsun? Hani öyle şeyler var ya, çok oturmuş, ne yazık ki kristalleşmiş bazı düşünce yapıları var yani. O zaman tabii ki de o oyun gücünü sana böyle aşağıya çekiyor. Yani çocukta kalıyor ve orada bırakılması gerekiyor yani sanki. Şöyle bir şey daha var. Aslında belki ondan da olabilir. Process versus outcome dediğimiz. Sonuca çok bağlı yaşayan bir dönemiz. Yani son 100 yılımız hep sonuç odaklı olduğu için oyun sanki bu sonuca gelmenizde zaman kaybı oluşturuyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla işte sorgulamıyorsanız, merak etmiyorsanız, sadece belli bir yapılması gerekenleri yapmanız gerekiyor ve sonuca varmanız gerekiyorsa hızlı bir şekilde, oyunun yeri yok orada.
Bir insan hayatında oyuna yer açmıyorsa neyi kaybediyordur?
Oyuna yer açmıyorsa bir kere kendisini keşfetmeyi kaybediyor her şeyden önce. Siz sadece yapılması gerekenleri ezbere bir şekilde yapmaya başlıyorsunuz. Otopilota bağlanıyorsunuz. Halbuki her dönemde kendinizi yeniden keşfetme şansınız var. Oyuna izin verdiğiniz sürece aslında tekrardan, yeniden, farklı bir perspektiften kendinizi bulabilme şansınız oluyor.
Tamam, modern insan oyunu zaman kaybı olarak görmeye başladı. Tamam, oyun sonuç değil de süreç odaklı olduğu için neoliberal dünya tarafından ciddiye alınmıyor. Peki o zaman son dönemlerde reklamcıların gözdesi olan oyunlaştırma kavramı hayatlarımızın içine nasıl bu kadar girebildi?
Oyunlaştırma nedir? Hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsınız?
Oyunlaştırma yani bir eylemi eğlenceli hale getirmek için bir takım kuralların konması aslında. İşte kahve almaya gittin, kahve kartına bir tane damga vurdurdun. Ondan sonra ne oldu? İşte 5 tane o kartı doldurduğunda, 5 tane damga aldığında bir tane daha bedava kahve aldın. Bu bir aslında oyunlaştırma. Oyun oynuyorsun. Ne yapıyorsun? Biriktiriyorsun. Biriktirmenin sonucunda bonus olarak ekstradan bir kahve alıyorsun. Bazı akıllı saatlerde günde 10 bin adım attın, 2 çember kapattın. Ertesi günü 15 bin adım attın, 3 çember kapattın. Bir baktım Elif benim arkadaş listemde var. 4 çember kapatmış. Bu da bir oyunlaştırma aslında. Ne oluyor? Seni motive ediyor daha fazla çember kapatmaya.
Koray Birand'ı birkaç yıl öncesine kadar mimarlık ve tasarım eğitimi almış olan başarılı bir moda fotoğrafçısı olarak tanıyorduk. Artık onu teknoloji alanında nabız tuttuğu YouTube kanalından, Twitch üzerinden yaptığı yayınlardan ve kendi tasarladığı bilgisayar oyunundan da tanıyanlar olması çok muhtemel. Birand, dijital varlığını kurgularken oyunlaştırmayı kullanıyor ve oyunlaştırmanın gücüne ve potansiyeline yürekten inanıyor.
Ya bunun sayısız örneği var. Hatta bir daha eski kuşaklar bilir. Gazetelerde kupon verirlerdi. Ne yapardık? Tabak seti alırdık. Ki ben ilk Digitürk'ümü kupon biriktirerek almıştım. Yani bu da bir aslında oyunlaştırma. Bence yani böyle genel bir tanıma sokmak çok zor. Çünkü hayatın her yerinde bence oyunlaştırma var.
Bir röportajınızdan alıntılıyorum. Alanı ne olursa olsun gamification'ı kendine adapte edebilenlerin dönemi olacak gelecek. Ne demek bu? Ne anlamda gelecekte önemi artacak?
İzleyicinin de içeriğe karar verebildiği, hatta eş zamanlı olarak içeriğin akışını değiştirebildiği şeyi savunuyorum ve geleceğin orada olduğunu düşünüyorum. Açmak gerekirse mesela ben Pixelverse diye bir evrenim var benim. Sanal bir evren bu. Twitch'te sanal karakterimle bu sanal evrenden yayın yapıyorum. Ve bu yayını yaparken işte belirli teknolojik aletler kullanıyorum. O 3D avatarımı, 3D karakterimi hareket ettirmek için. Aslında bir nevi Karagöz Acıvat'ı oynatıyorum. Ve orada o karaktere bir hayat veriyorum. İzleyici içeriği değiştirebiliyor. Nasıl değiştirebiliyor? Benim yayınımı izleyen sadık izleyicilerim ekstra puanlar kazanıyorlar. Loyalty point deniyor, sadakat puanı deniyor. Bu sadakat puanlarını biriktirdikçe bunları sonra kullanabiliyor. Orada diyor ki 5000 puana Kore'nin karakterine Darth Vader'ın maskesini giydirebilirsin diyor. Darth Vader'ın maskesini giydirdiği anda bir anda ben orada bir fotoğraf makinesinden bahsederken bir anda karanlık tarafa geçiyorum ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhran hakkında konuşuyorum. Yani izleyici anlık olarak konuşmaya etki edebiliyor ve bu konuşmaya etki edebileceği farklı farklı araçlar var. Bu aslında gamification, yani oyunlaştırma öğelerini kullanarak daha etkin bir iletişim metodu olmuş oluyor benim için.
Peki aslında şimdi biz yayıncılıkta gamification'dan söz ettik, fakat her alanda özgürleştirici potansiyeli olduğunu düşünüyor musunuz oyunlaştırmanın?
Ben bu kadar kavramlara takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer eylemde bulunan kişi adı oyunlaştırma olsun, ne olursa olsun bu eylemin sonunda bir motive oluyorsa, bir mutluluk yakalıyorsa, o kişi için o yöntem başarılı olmuştur demek. Ve bu mutluluğu yaşayanı eleştirmek ya da işte aslında seni özgürleştirmiyor, aslında seni kısıtlamıyor demek kimsenin haddine değil diye düşünüyorum.
Aslında tam anlamıyla bir gizli silah. Pazarlama sisteminin kullanabileceği en iyi silahlardan bir tanesi. En iyi manipülasyon metodolojilerinden bir tanesi. Bazen çok işe yarayan tarafları da var bu arada. Ben kendim mesela çok spor yapan bir insanım. Spor yapan bir insan olaraktan kendi datamı incelemek istiyorum. Nereye gidiyorum, ne yapıyorum, gelişiyor muyum, gelişmiyor muyum? Ve hatırlıyorum yani. Bana böyle şeyler gönderdi. İşte ilk 2 milimi ya da 3 milimi işte koştuğum zaman bana birisi çıkıp böyle işte başardın, harikasın, şöyle yapıyorsun filan, yani motive oluyorsunuz. Ve bence bunun iyi tarafları da var kesinlikle. Ve tahmin ediyorum bu tür şeyler daha fazla göreceğiz. Yani daha insanlaştırıyor diyelim aslında sistemleri.
İşte tam da bu insanlaştırma iddiası çok tartışmalı. Oyunlaştırma kimilerine göre sistemleri insanlaştırıyor, kimilerine göre ise insanları makineleştiriyor. Üstelik yalnızca reklamcılıkta değil, sosyal fayda ya da eğitim için kullanılıyor olsa bile.
Biraz askeriye bir hali var benim için gamification. Yani daha böyle sistemli, ondan sonra daha böyle belli bir sonuca ve insanın aslında kendisini keşfetmeye değil de daha fazla kazanma üzerine. Ama diğer genel oyun kavramında gerçekten de insanın kendisini anlama ve karşısındaki insanları da anlamaya yönelik. Yani daha açık anlamda kullanmak istiyorum. Yani ben oyunu tam olarak ifade etmekte zorlanıyorum aslında Türkçe'de. Çünkü game ile play bazen birbiriyle örtüşüyor, bazen çok çakışıyor aslında.
Şimdi bu noktada Türkçe terminolojideki bir karmaşayı açıklamakta fayda var. Oyun dediğimizde İngilizce play'den, oyunlaştırma dediğimizde ise gamification'dan bahsediyoruz. Yani play oyun, game yalnızca oyun değil, kurallı oyun. Yani aslında ifade Türkçeleştirilirken oyunlaştırma yerine kurallı oyunlaştırma gibi bir ifade daha açıklayıcı olabilirdi. Bu küçük bir detay değil, konuyu kavrayabilmek için anlamak gereken temel bir fark. Çünkü oyun, yani play, özgürleştirici ve hatta yer yer düzen karşıtı bir mefhum olarak görülüyor. Kurallı oyunlar ise adı üstünde kuralların hüküm sürdüğü bir alan.
Siz Türkçe terminolojide bir problem görüyorsunuz. Fakat İngilizcesinde de çok fazla şey önerilmiş. İşte mesela işte video oyunlarının vahşi ve özgür ruhunu evcilleştirip ya da oyun kavramının o vahşi ruhunu evcilleştirip işte kapitalizmin bir ürünü haline getirdiğini düşünüyor insanlar. İngilizce'de gamification adı yerine exploitationware, yani işte suistimal aracı gibi bir isim öneren ünlü video oyun tasarımcıları da var. Ayn Bogos mesela. Ya da işte electronic whip, elektronik kırbaç gibi isimler önerenler olmuş. Yani aslında İngilizce'de de çok terminolojide problem görülüyor ve bu terminolojide görülen problem aslında oyun kavramının o biraz asil, sofistike ve belki de derin ve anlamlı duruşuyla oyunlaştırma alanındaki oyunun daha basit ve insanı tek bir noktaya taşımaya çalışan hali arasındaki herhalde çatışma.
5 tane ana oyun tipi var. Bir tanesi sosyal oyun, bir tanesi sembolik oyun. Bu işte dillerin gelişimiyle alakalı, resim atıyorum, işte yazı, bütün bunlarla bağlantılı. Ondan sonra bir tanesi active play dediğimiz, aktif yani fiziksel olaraktan hem kaba motor becerileri hem de ince motor becerileriyle bağlantılı olan. Bir tanesi de işte object play dediğimiz obje üzerine, yani objeleri algılama, onun kavramlarını anlamak üzerine. En sonuncusu da game, yani kurallı oyun sistemi diye geçer. Şimdi kurallı oyun sistemi mesela yarışlar, atıyorum spor. Tüm bunların hepsinin içinde kural var. Aslında fiziksel ama belli kurallar içerisinde belli bir şeyin sonuca varmasıyla alakalı. Yani bir misyonum var, bir yapılması gerekenler var ve kendi içerisinde bir mekanizması, bir politikası var. Dolayısıyla gamification ya da oyunsallaştırma dediğimiz zaman bu mekanizmayı eğlenceli bir şekilde belli bir sistemin üzerine uygular. Kendi adıma araştırma yaparken herhalde en az araştırma yapmış olduğum alanlardan bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü benim ilgimi çeken her zaman oyunun sizi özgürleştiren tarafı, kurallardan uzak tutan, hatta kuralları bozan tarafı. Dolayısıyla biraz onun diğer tarafında kalıyorum, yani oyunsallaştırmanın bir öbür ucunda kalıyorum. O şekilde tarifleyebilirim.
Yani aslında gündelik hayatın kurallarına oyun mekanizmasında pek de yer yoktur gibi anlıyorum ben. Bu anlamda otorite karşıtı olarak bile görülebilir belki oyun kavramı ve oyunlaştırmayı da herhalde gamification'ın da örneklerini bu şekilde hayal edebilmek mümkün olmalı. Ama şu anda gördüğümüz senaryoda çok da böyle görünmüyor, değil mi?
Evet, aynen öyle. Yani benim için aynen tam tersine otoriteye uyabilmen için verilmiş olan bir sistem gibi geliyor yani. Sanırım ben onun karşısındayım, evet.
Oyunlaştırmanın hayatlarımıza bu kadar girmesine dair pek çok eleştiri var. En sık dile getirileni, eğlenceden ziyade manipülasyon amaçlı olarak kullanıldığı ve reklamcılığın bir tuzağı haline geldiği yönündeki görüşler. Bir diğer eleştiriye göre, oyunlaştırma metodu kısa vadeli mutluluklar vererek sahte bir başarı hissini alıştırıyor, uzun vadede plan yapmanın ve emek verilen mutlulukların önüne geçiyor. Yani bugünün dijital dünyasının bıraktığı o zararı daha da pekiştirdiğine inanılıyor. Sırf bir rozet alabilmek için ya da sırf bir puan toplayabilmek için bir eylemde bulunduğumuzda gerçekten isteyip gerçekten emek vermiyoruz bu eleştirilere göre. E tabi bu da herhangi bir şeyi yapmak için hakiki motivasyonu ortadan kaldırıyor.
Bence insanına göre değişiyor diyeceğim. Farkında olmak gerekiyor gerçekten neyi niçin yaptığımızı, daha da fazla farkına varmamız gereken bir döneme giriyoruz kesinlikle. AI'ın gelmesiyle hayatımıza daha da fazla değişimler olacak. Dolayısıyla neyi niçin yaptığımızı başından kendi kendimizi sorgulayabilme yeteneğimizin olması gerekiyor kesinlikle. Eğer bunu yapmıyorsak esiri olabilmeniz çok kolay o gezi silahı. Bir anda neden, neyi, niçin yaptığınızı unutup onun esiri olabilirsiniz. O yüzden arada sırada durup düşünmek gerekiyor bence.
Pek çok insanın hani düşünmek bu anlamda hani gündelik hayatın içerisinde çok da vakit ayırdığı ya da enerji ya da emek ayırdığı bir aktivite olmadığı için de herhalde bu kadar hızlı büyüyor ve yayılıyor ve güçleniyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum yani. İnsanın kendisi için bir şey yapması, tek başına motive etmesi çok büyük bir enerji gerektiriyor. Hali hazırda bir sürü şey varken neden bu enerjiyi sarf edersiniz ki? Yani öyle değil mi?
biraz ileri gideceğim aslında belki şu anda ama belki sınıfsal bir tarafı var mı diye bile düşündürüyor beni. Çünkü gerçekten oturup durup sakince işte çayımdan bir yudum alırken hayatta gerçekten kendi içsel motivasyonumu nereden bulabilirim diye düşünmek pek çok ayrıcalığı aslında içinde barındıran, arka planında barındıran bir durum olsa gerek. Bu sebeple bir yandan da belki işte kendini ayıracak sadece metroda geçirdiği 45 dakikası olan bir insan belki bu anlamda oyunlaştırmanın biraz daha yanında, yöresinde oluyor da olabilir mi acaba? Yoksa çok mu ileri gidiyorum şu anda?
Kişiye özel bir durum aslında bence. Farkındalık içerisindeki yaşayan herkes bence bunu düşünebilir. Ama sorgulama yeteneğiyle çok alakalı olduğunu görüyorum. Yani sorgulama yapmayı çocukluğundan beri öğrenmiş olan bir insan istediği kadar yoğun olsa da ve inanılmaz derecede zor bir dönemden geçiyor olsa da o yeteneğini kullanmak ister diye düşünüyorum ben. Ona inanmak istiyorum aslında. Ve bu ekonomik ya da hani şey değil yani, bu gerçekten öğrenilmiş bir, öğrenilebilecek bir olay. Ama tabii ki de bazen, hani bazen gerçekten insanların, hepimiz için yani, hani sorgulama yapmayı seven herkes için bile geçerli bu. Bazen sadece hiçbir şey düşünmeden önüne geleni yapmak istiyorsunuz yani. Onu izlemek istiyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Yani çünkü dediğim gibi pozitif düşünmeye çalışmak, kendiniz için yeni bir şey yaratmaya çalışmak, bunların hepsi çok enerji gerektiren olaylar. Yani öyle kolay değil. Hani şey demek çok kolay bence. İşte düşün bakalım en sevdiğin şey ne? Senin hani tutkun ne? Bunları düşün. Yani bunlar gerçekten zaman isteyen şeyler.
Az önce tek tek saydığım eleştiriler bir and için pek bir anlam taşıyor gibi görünmüyor.
Madde madde bana sıraladığın eleştirileri hayretle dinliyorum. Yani bir eylemi gerçekleştiren kişi bunun neticesinde mutlu ve motive oluyorsa kime ne ya? Kime ne? Benim mutluluğumu kim nasıl tartışabilir? Benim yalnız olduğumu o kişi nasıl söylüyor olabilir? Acaba ben o kişiyi sorgularım. Acaba bu herif çok mutsuz da benim mutsuzluğuma mı taktı diye. Bana aşırı saçma geliyor. Yani Strava'da benim koşuşumun bu gamification olarak beni yalnızlaştırdığını, mutsuzlaştırdığını söyleyen insanın gerçekten psikolojik destek alması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür tartışmalardansa ben üretip sonucunu görüp başarılı olup olmadığına bakıyorum. Bu da bir oyun. Öyle değil mi sonuçta?
Peki sizce bazı mutlulukların, bazı keyiflerin bir bedeli yok mu?
Her şeyin bedeli yok mu? Tabii ki de vardır. Ama dediğim gibi o kişinin özelinde bir konudur. Kimine göre bedel ödemektir, kimine göre mutluluğu yakalamaktır. Kimi o bedeli ödeyerek daha fazla mutlu oluyordur. Kimi daha az bedel ödeyerek hiçbir şey yakalayamıyordur. Ya yani bunu bir kalıba sokup bir tartışma konusu yapmak bana boş iş geliyor. Acaba bu yöntemler 200 yıl önce yok muydu? Şimdi biz bunları çok aleni tartışabiliyoruz. Sosyal medyada giriyorsun Twitter'a ya da yeni adıyla X'e. Oraya geliyor biri bir şey yazıyor. Altına öbürü geliyor başka bir şey yazıyor. Herkes bunu ortamda çok rahatça tartışabiliyordu. Bir şeyden örnek vereceğim. İşte bu Z kuşağının kimine göre aptal, kimine göre çok zeki olması çok tartışılıyor değil mi? Yani herkes işte biri geliyor diyor ki ya bu Z kuşağı dünyayı değiştirecek. Bu Z kuşağı Türkiye'yi kurtaracak. Daha yeni yaşadık bunu. Bu Z kuşağı çok gerizekalı diyor öbürü. Bu Z kuşağı işte sabırsız diyor. Bence biraz anlamak gerekiyor Z kuşağını ama ondan önce şu var. Biz bunu Y kuşağında da yaşadık, X kuşağında da yaşadık. Bence 200 yıldır da yaşıyoruz. Sadece bugün sosyal mecralar yüzünden bir kuşağı aleni bir şekilde ortalıkta tartışıyoruz. Benim dönemimde de vardı. Ben X kuşağıyım. Biz bunu mikro ölçekte yaşıyorduk. Evde yaşıyorduk, mahallede yaşıyorduk. Neydi o? Bizim oğlan çok zeki. Ya da öbürü geliyordu, diğerinin babası. Bizim oğlan bir baltaya sap olamaz diyordu. Şimdi biz bu baltaya sap olamaz da bizim oğlan çok zekiyi topluluğun önünde, sosyal medyada tartışıyoruz. Her kuşağın zekileri olduğu gibi her kuşağın işe yaramazları olacaktır. Herkes çok zeki olamaz. Ama kuşakları da anlamak gerekiyor. Şimdi ben bir X kuşağı olarak gelip de Z kuşağını aslında eleştirmemem gerekiyor.
Özür dilerim. Oyunlaştırmayı bir Z kuşağı meselesi olarak mı görüyorsunuz?
Hayır, bunu genel şey kavramı olarak, yani sosyal medyada elimizde hepimiz bir güç buluyoruz ve bunu aleni bir şekilde tartışıyoruz ve bu tartışma hararetleniyor ya. Aslında oyunlaştırmayı fiziksel olarak en çok yaşayan bir Z kuşağı var. Bence bu tartışmalar da birazcık buradan çıkıyordur diye düşünerekten, hiç sevmediğim bir şey ama varsayım üzerinden konuşuyorum. Kuşaktan da bunu birazcık daha bireyselliğe dökeceğim. Bir kuşak bir önceki kuşaktan bir şey farklı yapıyor diye bizim onu eleştirmemiz gerekiyor. Çünkü dünya çok değişiyor. Teknoloji, hayatı yaşama şeklimiz. Eskiden işte tek kanallı dönemden bugün YouTube diye bir şeye gelmişiz. Cep telefonundan içerik izliyoruz, tüketiyoruz. Ki ben de öyleyim. Mesela ben sinemaya gittiğimde sessiz sedasız hiçbir şekilde etrafımdan etkilenmeden o filmi izlemeyi seven bir insan. Evde televizyon izlerken 3,5 dakikada filmin temposu düştüğünde telefonuma dönen bir insan oldu. Bunu eleştiren bir insanken bir baktım ben böyleyim. Demek ki çağımızdaki teknolojik gelişimler, kuşak değişimleri nedeniyle belirli bir takım alışkanlıklarımız değişiyor. Gamification, oyunlaştırmaya gelirsek de bugün 200 yıl önce olan, bence yine olan oyunlaştırma kavramı bugün teknolojiyle beraber, ya acaba çok mu yalnızlaştırıyor, acaba çok mu soyutluyor, acaba çok mu mutsuzluk yapıyor, acaba özgürlüklerimi kısıtlanıyor gibi bir yere geldi gibi yorumluyorum ben bunu. Ama oyunlaştırma zaten her zaman vardı. Yani seksek oynardık. Bir seviye üste gitmeye çalışırdık. Turnuva dediğin şey, yani bir spor faaliyetini turnuvaya soktuğun zaman yine oyunlaştırmış olmuyor musun?
Acaba şu yüzden mi daha çok tartışır olduk? Biz oyunlaştırmanın dijital aygıtlara entegre edilmiş halinden söz ediyoruz ya. Dolayısıyla evet. Aslında dijital aygıtlara olan bağımlılığımız, onlarla kurduğumuz ilişkiyi çok pekiştiriyor. Oyunlaştırma. Eğer siz onu, sizde bağımlılık yaratan bir şekilde ya da işte sosyal izolasyona neden olan bir şekilde kullanıyorsanız bunu daha da pekiştiriyor.
Anladım şimdi olayın nereye geldiğini. Aynen öyle. Aslında bu işte o Black Mirror efekt denilen, yani ayna efekti. Yani baktığında kendini görüyorsun. Aslında bir aynaya bakıyorsun ve çok yalnızsın. Ben de böyle düşünüyordum ama öyle düşünmeyenlerdenim. Çünkü bu metaverse ilk hype olduğunda, trend olduğunda, insanlar bunu çok konuştuğu dönemde yine Z kuşağı olarak adlandıracağımız bir yaş grubundan şöyle bir tepki gelmişti. Hatta ben de bununla ilgili bir video yapmıştım. Ya sizin bu metaverse diye sattığınız şey, biz son 15 senedir Roblox'ta, Minecraft'ta, orada burada zaten yaşıyoruz diye. Aslında geriye gittiğimizde birçok oyunda bu metaverse vardı. İnsanlar çok fazla vakit geçiriyorlar oyunun başında. İşte ne deniyor? Ya işte 10 saat bilgisayar oyunu oynuyor. Şimdi oyun oynamak meslek oldu. Oradan deli paralar kazanılıyor. Ya bu insanlar, herkes birbirine dayattığı hayatı yaşamak zorunda değil. Adam o ekranda, o telefonda daha mutluysa sana göre izole olmuş oluyor olabilir ama ona göre de sosyalleşiyor olabilir. Sadece iletişimin şekli farklı. Sen dokunarak iletişimi savunuyorsun. O dijital dokunmayı tercih ediyor olabilir. Evet, ben de bu sırada şeyi savunanım. Dokunarak iletişim olmasını savunan bir insanım. Ama şöyle düşünelim. Bundan 60 sene sonra dijital dokunma ile insanlar birbiriyle iletişim kurmayı daha yoğun olarak yapıyorsa ve kabul olunan oysa, bugün bu yaptığımız tartışmalar eski nesil tartışmalar olarak kalmış olacak. Ha, bunu engellemek için bu tartışmalar yapılıyorsa da yine bana demin söylediğim gibi boş iş olarak geliyor.
Oyunlaştırmayı eğer reklamcılığa bir malzeme olarak kullanıyorsan ve gerçekten sadece karşındakinden para kazanmak için onun gözüne bakıp ya ben bunu nasıl manipüle ederim diye bakıyorsan, oyunlaştırma şeytani bir şey olabilir. Ama sen mesela, bence ya seni burada karşımdasın diye söylemiyorum ama hakikaten sen yayıncılıkta kullanmak başka bir şey. Yani gerçekten oradaki...
Ya pardon da bir şey diyeceğim. Bir tane moda fotoğrafçısıyla konuşuyoruz. hayatım yalan söylemek üzerine kurulu bir mesleğim var benim. Tükettirmeye yönelik ve lüks tüketime yönelik. Yani ben bir fotoğraf çekiyorum. Çektiğim fotoğrafla senin kafanda bir imaj çıkartıp, bir imaj yaratıp, senin o kadın olmayı arzulamanı sağlayıp ürün sattırmak için fotoğraf çeken bir adamım ben. Yani şeytanın ta kendisi olmuş oluyorum bu yorumu yapan kişilere göre. O yüzden gamification falan benim yaptığım mesleğin yanında, anladığım kadarıyla bu sorulardan, bu tartışmaya getiren insanlardan, yani zaten reklamcılığın nesini sorguluyorlar onu anlamıyorum. Yani reklamcılıkta gamification'ı sorgulamak bana yine, kusura bakmasın bunu kim savunuyor, tartışıyorsa, bana çok saçma geliyor. Çünkü reklamcılığın olayı zaten mal sattırmak üzerine kurulu bir meslek grubu. Bunun için gamification kullanır. Bunun için yarın öbür gün AI kullanır, olmayan şeyler yaratır. Daha öncesinde Photoshop'u kullanarak kadınları daha zayıflatır. Cilt renklerini koyulaştırır. Her şeyi kullanır. Reklamcılığın olayı mal satmaktır zaten. Neyini tartışıyorlar? Ya gamification reklamcılıkta kullanıldığında kötü. Ulan o zaman reklamcılık zaten tek başına kötü bir kavram.
Bu kadar oyunlaştırmanın karşısında duran, oyunlaştırmayı bu kadar şeytanlaştıranlara ne söylemek istersiniz?
İşine bak kardeşim.
Gelecekte uçan arabalar, görünmezlik pelerinleri ya da beyin okuyabilen robotlar olur mu bilmem. Ama gerek reklamcıların oyunlaştırma manevralarıyla olsun, gerek en temel insani ihtiyaçlarımız nedeniyle olsun, gelecekte oyunlu bir dünya olacağından hiç şüphem yok. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu sefer gerçekten bitti. Mindfeed Podcast serisi bendeniz Elif Bereketli tarafından hazırlanıp sunuluyor, Mercado tarafından yayınlanıyor, Postanenin stüdyolarında çekiliyor. Editörlüğünü Ege Dikencik yapıyor.